Sesli Dergi'ye hoş geldiniz değerli dinleyenler. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün programımızda Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 2016 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Vehbi Akşit'in kaleme aldığı Ramazan ayının kazandırdıkları başlıklı yazısını sunacağız. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayı, ilahi kazançların yanında mübarek bir aydır. Bu mübarek ay bize neler kazandırdı? Bunu maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz. 1. Öncelikle vakitlerimizi tanzim etti, Ramazan'dan önce sahurun, iftarın vaktinden habersiz, istediğimiz zaman yiyip içerken bu belli bir programa bağlandı. Yemeklerimizi artık saatinde yemeye başladık. Buna en çok sevinen de hanımlarımız ve annelerimiz oldu. Çünkü diğer zamanlarda ayrı ayrı yenen yemekler Ramazan ayında ailelerin birlikte oldukları yegane mekan haline geldi. 2. Oruç bize irademizin ne kadar sağlam olduğunu gösterdi. Sofra kurulmuş, üzerinde çeşit çeşit yiyecekler hazır olduğu, bizi onları yemek için engelleyecek hiçbir insanın olmadığı halde Allah'a olan saygımızdan ezan okunmadan elimizi sofraya götüremedik. 3. İbadetlerimizde bir düzen hakim oldu. Günde 5 vakit namazımızı cemaatle kılmaya devam ettik. Cemaat şuuruna vardık. Aynı safta, aynı kıbleye yönelerek bizleri yaratan ilahi gücün sahibi Allah'ın huzurunda bir fani kul olduğumuzu tekrar tekrar yaşadık. 4. Oruç tutanlar için bir cennetin hazırlandığını ve bu cennete Reyyan adının verildiğini öğrendik. Kıyamet gününde sadece o kapıdan oruç tutanların gireceğini duyunca oruç ibadetinin sevabının Allah tarafından verileceği müjdesini daha iyi anlamış olduk. 5. Çoluk çocuğumuzla birlikte aynı sofrada yemek yedik. Hele çocuklarımızın balkondan, pencereden, kapıdan, çatıdan, minarelerin ışıklarının yanıp ezan okunduğunun sevinçli haberini sofrada bekleyenlere iletmesinin verdiği sıcak havayı teneffüs ettik. 6. Teravih namazına giderek huşu içinde 20 rekat namaz kılmanın sevabına inanarak ve mükafatını yalnızca Allah'tan umarak kılanların geçmiş günahlarının affedileceği müjdesini almış olduk. 7. Ramazan münasebetiyle kapalıyız diye meyhanesinin içkili lokantasının camına ilan yapıştıranları, Ramazan'a saygı gösterenleri gördük. Fakat bu yerlerin bayramda açılacağını düşününce meyhanelerin sadece Ramazan'da değil de daima kapalı olmasının ne kadar huzur verici olduğunu düşündük. Ancak İslam'ın manevi hayatın doya doya yaşandığı bu mevsimde oruçtan, namazdan habersiz nesilleri gördükçe, Müslümanların gözünün içine baka baka oruç yiyenleri gördükçe gelecek nesiller için de bir hayli üzüldük. 8. Zekat ve fitrelerimizi ihtiyaç sahibi kardeşlerimize vererek onların evlerinin de şenlenmesine vesile olmanın sevincini yaşadık. Fakir fukarayı gözeterek onları da iftar sofralarımıza davet ettik. İftar ettirdiğimiz kişi veya kişilerin alacağı sevap kadar sevap alacağımızı da öğrendik. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmayacağını da kavradık. 9. Ramazan ayında suç işleme oranlarının düştüğü, kavga, adam öldürme ve hırsızlık gibi suçların sayısında inanılmaz ölçüde düşüşler olduğunu gerek haberlerden, gerekse televizyonlardan öğrenince her ayımızın Ramazan olması için dua ettik. 10. Kur'an ayı olan Ramazan ayında Kur'an'ı daha iyi anlamaya, kavramaya ve hayatımıza uygulamaya çalıştık. Mukabele dinledik. Bazı Müslüman kardeşlerimiz mukabele okumanın yanında okuduğu Kur'an'ı anlamaya çalıştı. Kur'an'ın tercümesini de hatmetmeye çalıştı. Biz de onları örnek aldık. Bütün bunları duyduk. Bu sene yapamazsak gelecek sene yapmaya söz verdik. 11. Ramazan ayı dışında sinirlendiğimiz zaman bazen kötü sözler söylediğimiz olmuştur. Halbuki Ramazan ayında sakin olmamız tavsiye ediliyor. Orucu sadece mideye değil, gözümüze, kulağımıza, elimize, ayağımıza ve dilimize de tutturmamız gerekiyor. Bu yüzden oruç insanı kötü söz söylemekten alıkoyar. Birisi yakışıksız bir laf edecek veya kavga edecek olursa ben oruçluyum denmesi gerektiğini bu ayda öğrendik. 12. Bazen dalgınlıkla oruçta olduğumuzu unuttuk ama orucumuz bozuldu mu, bozulmadı mı diye bir endişeye kapılmadık ve orucumuzu tamamladık. Zira Allah'ın bizi yedirip içirdiğine inandık. 13. İftar vaktini beklerken ne kadar sevinçli oluyoruz değil mi? Bir an evvel ezan okunsa da dilimiz, damağımız suya, hasret dudaklarımız suya kavuşsa diye. Aklımıza hemen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi geliyor. Oruçlu için iki sevinç vardır. Biri iftar ettiğinde, diğeri de Allah'a kavuştuğu vakittir. Cenab-ı Allah bize iftar vaktinde duyduğumuz sevinci, ona kavuştuğumuz zamanda yaşatır inşallah. 14. Oruçlu iken bir şey yiyip içmediğimiz için ağzımızda tuhaf bir koku oluşuyor. Ağzımız kokuyor. Fakat bu ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoştur. Bu durum Allah'ın oruçluya verdiği değeri göstermekte, ağzının kokusunu misk kokusundan daha hoş kabul etmektedir. 15. Ramazan ayının bize kazandırdığı bir husus da diğer aylarda şikayetçi olduğumuz şeytanların bağlanması, bize vesvese verememesi, kötülük telkin edememesidir. Bunun yanında Ramazan ayında cennetin kapıları ardına kadar açılmakta ve cehennem kapıları da kapanmaktadır. 16. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesine uyarak sahur yemeğini bereketinden istifade etmek için kimimiz sahura kadar yatmadı, kimimiz biraz uyudu sonra kalktı ve sahur yemeğini yedi. Ehli kitaba muhalefet ederek onların oruçlarıyla bizim orucumuz arasındaki farkın sahur yemeği olduğunu hatırladık. 17. Sahurda ve iftarda gerine gerine yiyip de ya işte bunu bulamayanlar da var, şükürler olsun Allah bulamayanlara da versin türünde bir şükürde bulunmadık. Çünkü hakiki şükrün fakire, yetime, kimsesize yediğinden yedirmekle, giydiğinden giydirmekle olduğunu kavradık. 18. Mübarek Ramazan ayında oruç, iftar, teravih, vaaz, mukabele, sadakayı fıtır, itikaf nasıl mübarekse bunların insanı nasıl mübarek yapabileceğini düşündük. Yani mübarek Ramazan'da mübarek bir insan olmak için bu ayı çok iyi değerlendirmeye çalıştık. Bir aylık değil, ölünceye kadar mübarek olmaya çalışmak gerektiğini anladık. 19. Evimizde, ailemizle birlikte iftar saatini bekledik. Bu arada dini yayın yapan televizyon programlarını izledik. Değerli hocalarımızın okuduğu Kur'an-ı Kerim, ilahileri ve kasideleri dinledik. İlim adamlarının sohbetlerini dinledik. Okunan ezanla, iftar duasıyla oruçlarımızı açtık. 20. Ramazan bayramı vesilesiyle tebrikleştik, birbirimize dua ve mağfiret diledik. Telefon ve tebrik kutlamalarıyla toplumsal dayanışmayı, kaynaşmayı, birlik ve beraberlik duygularını en zirve noktaya taşıdık elhamdülillah. Sonuç olarak Ramazan ayı bize burada sayılmayacak kadar kazançlar sağlamaktadır. Biz burada bir kısmına değinmeye çalıştık. Gözden kaçan bazı maddeler de buraya eklenebilir. Önemli olan Ramazan ayında kazandığımız güzel özellikleri Ramazan'dan sonra da devam ettirmektir. Unutmamalıyız ki her günümüzü Cuma, her gecemizi Kadir, her ayımızı Ramazan yapmak bizim elimizdedir. Yeter ki biz bu mübarek gün, gece ve ayları değerlendirmesini bilelim. Ne mutlu Ramazan ayına ulaşıp onun kıymetini bilip hakkıyla değerlendiren ve mükafat olarak da bayrama ulaşanlara. Ne mutlu. Vehbi Akşit'in kaleme aldığı Ramazan ayının kazandırdıkları başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenler programımızda. Bir başka yazıyla devam ediyoruz. Profesör Doktor İrfan Gündüz'ün kaleme aldığı Bir Kez Gönül Yıktın ise başlıklı yazısını sunuyoruz şimdi de. Gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı. İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ramazan teması olarak seçtiği Gelin Gönüller Yapalım çağrısını Ramazan'a has bırakmamak, gönül kavramı üzerinde düşünmeyi yeniden düşünelim istedik. Farsça, dil, Arapça kalp kavramlarıyla karşılanan gönül, insanın manevi varlığı, moral gücü, sevgi, nefret, inanç, iyi, kötü, bütün duygularını ifade eden bir terim olarak tanımlanır. Gönül kelimesi Türkçe olup, üzerinde en fazla durulan ve kendisinden terim üretilen kelimelerden biridir. Ehli kalp, ehli dil de erbabı gönül, gönül yıkmak, gönül yapmak ve gönüllere girmek gibi kavramlar bunun açık ifadesidir. Batı dillerinde tam karşılığı olmayan ve doğuya ait bir kavram olan gönül, daha çok akılla mukayese edilerek anlatılır. Batı kültürü aklı ön plana çıkarırken Doğu kültürü gönüle endeksli bir görünüm sergiler. Doğu kültüründe gönül, yere ve göğe sığmayan ilahi tecelli ve tezahürlerin barındığı ve sığdığı yer olarak bilindiği için bütün değerlerin üstündedir. Din ve dindarlık şekil işi değil, gönül işidir derken bu kastedilir. Tasavvufta gönül ya da kalp, hem bütün duygu, düşünce, şuur, sezgi ve idrakin, hem hayır ve şerrin en önemli merkezi, hem de benliğin şekillenmesi ve geliştirilmesinde en önemli etken şeklinde tarif edilir. İnsanı Allah'a ulaştırmada, hali yakalama ve kemali kavramada en kestirme yollardan biri kabul edilir. Tasavvuf yolunu gönül yolu olarak kabul etmek ve insanı gönülden ibaret saymak hiç de şaşırtıcı değildir. Çünkü gönül rehberliğinde ancak gerçeğe ulaşılabilir. Akıl duygularla elde edilen bilgilerin, gönülse marifet ve irfanla kazanılan bilgilerin kaynağıdır. Sufiler, Rahman isminin insanda tecelligahı olarak gördükleri gönlü eğitmek ve istenilen kıvama getirmek için rikkat-i kalp ve gönül zenginliği üzerinde durulması gerektiğine işaret ederler. Hazreti Mevlana, arşa ve Kabe'ye benzetilen gönül, insanı kamilin gönlüdür. Gönül hakka varıp küllü bulunca Allah'a makbul olur. Gönül hakka varıp küllü bulunca Allah'a makbul olur. Gönlünü masivadan temizlemeyen kimselerde gönülden eser yoktur. Sen bende gönül var diyorsun ama gönül arşın üstünde olur. Halbuki sen aşağılardasın. Kara balçıkta su bulunduğunu herkes bilir. Fakat o suyla abdest alınmaz. Balçığın içinde su vardır ama o balçığa mağluptur. Balçığın içinde kaybolmuştur. Sen de gönlüne bu da gönüldür diyemezsin. Çünkü senin gönlün kirli emellere, şehvete, hiddete, hırsına, dünya isteklerine mağlup olmuş, onların arasında kaybolup gitmiştir. Göklerden de üstün olan gönül, aptalların, velilerin, insanı kamillerin yahut peygamberlerin gönülleridir. Onların gönülleri çamurdan, yani kirli isteklerden ve günahlardan arınmış, temizlenerek saf bir hal almıştır. Manevi neşeleri arttıkça artmış ve coşmuştur. Derken işin önemine işaret etmiştir. Bu yüzden erbabı dil olan Allah dostları birbirine bizi gönülden çıkarmayınız niyazında bulunurlar. Bu yüzden Fecr suresindeki gir kullarımın içine ayeti kerimesi onların gönüllerine gir ve teveccühlerini kazan şeklinde yorumlanmıştır. Yunus der ki ey hoca istersen var bin hacca hepsinden iyice bir gönüle girmektir diyen Hazreti Yunus sanki bu ayete tercüman olmuştur. Mevlana'ya göre gönül, insana aşkı öğreten mürşidin gönlüdür. Bu gönlün en önemli özelliği oraya gireni değiştirip dönüştürmesidir. Bu yüzden bir mürşidin gönlüne giren kimse su ve toprak kaydından kurtulup can ve gönül sohbetine erer. Hazreti Mevlana, marifet, ahlak ve fazilet gibi tecrübeye dayalı konuların ve kelimelerle ifade edilemeyen hal ve zevklerin ancak kamil bir mürşit marifetiyle öğrenilebileceğine dikkat çeker ve gönül fırını diye tanımladığı mürşitlerin gönüllerini, oraya girenleri pişirerek olgunlaştıran bir ocağa benzetir. Hal eğitiminin ehli halle hem hal olarak kazanılabileceği gerçeği dikkatten uzak tutulmamalıdır. İmam Gazali'nin sadece hastalıklar ve mikropların bulaşıcı olmadığı, hallerin ve huyların da bulaşıcı olduğunu ifade etmesi, hal eğitimi metodolojisini göstermesi bakımından ne kadar önemlidir. Gönül kapısının açılmasının birinci yolu, tahliye ve nefs tezkiyesi denilen riyazat ve mücahede ile ayarın ve ayrılık otlarının gönülden sökülüp atılmasıdır. Heva ve hevesin aklı esir alan elleri bağlanınca, akıl bunlara mahkum olmaktan kurtulur ve hakim hale gelir. Çünkü akıl, şehvetin zıddıdır. Şehvete esir olan akla akıl denmez. Hazreti Mevlana, nefsinin ve isteklerinin emiri olan efendi, esiri olansa köledir derken bu gerçeğe dikkat çeker. İnsan gönlü, ilahi menşeli olduğundan gıdası da ilahidir ve ilahi olmalıdır. Ona hayvani gıdalar ve toprak layık değildir. Ancak gönül, safiyetini kaybedince bu gıdalara yönelmiş, gece gündüz aslı su ve toprak olan şeylerle beslenir olmuştur. İnsanoğlu bedene yağlı ballı şeyler vermekle beslendiğini sanır. Oysa insanın hakikati ve cevheri bunlarla gelişmez. İnsan tenini besledikçe yabancılık perdesi olan bedenini geliştirir ve aslından uzaklığını artırır. Gam ve elemini ziyadeleştirir. Mevlana'ya göre süt ve bal düşünen gönle gönül demek doğru değildir. Çünkü sütün ve balın güzelliği gönlün onlara aksiyle olur. Her güzellik gönülden gelir. Gönül güzelliği adeta bir hayat iksiri gibi her şeyi kuşatır. Hırs ve tamah insanın dilini tutuk, gönlünü karanlık hale getirir. Gönül gözüyle bakan nakşı da görür, nakkaşı da. Gönül aynası saf olunca İnsan çirkini güzelden ayırt etme gücüne sahip olur. Aynanın üzeri buğuluysa kime neyi gösterecektir? Erzurumlu İbrahim Hakkı, kalbin gözü vardır, onunla görülmeyen alemleri görür. Kulağı vardır, gayb alemini duyar. Burnu vardır, gaybi kokuları alır. Dili vardır, onunla imanın halavetini, irfan ve gönül lezzetini tadar derken, bu inceliğe işaret eder. Gönül kapısının açılmasını beklemenin ikinci yolu, kalp tasfiyesi denilen taat ve ibadetlerle gönlün bezenmesi ve güzel ahlakın kalbe yerleştirilmesidir. Gönül tasfiyesinin nihai gayesi, kalbin ihsan şuuruna ermesi ve sürekli Allah'la beraber olma bilincini yakalamasıdır. Gönül tasfiye edilince, el ihkârda, gönlü yarda anlayışıyla hareket edecek bir yetenek kazanır. Gönül kapısını aralamanın üçüncü yolu aşk ve cezbedir. Aşk sönmeyen, ölmeyen, sürekli tazelenip yenilenen, yeniden yeniye, güzelden güzele giden ve ömür boyu süren bir hayattır. Gönlün hamlık ve kabalıktan kurtulması için aşk ateşinde yanması gerekir. Aşk ateşiyle yanan gönül, kil yerine gül, kavga yerine sevda dağıtır. Akıl aşkın zıddıdır. Akılla aşk bir arada bulunmaz. Biri gelince öbürü gider. Akılla aşk suyla ateş gibidir. Aşk hasbidir. Sevgi ve sevgili uğruna her şeyden vazgeçmeyi gerektirir. Akılsa hesabidir. Her şeyde çıkar hesabı yapar. Başının üstünde bir sepet dolusu ekmek var. Sen hala şuraya, buraya koşup duruyor, ekmek arıyorsun. Şaşkın mısın ne? Kendi başına uzan. Neden her kapıyı dövüp duruyorsun? Yürü gönül kapısını döv. dizine kadar dereye girmişsin de kendinden gafilsin. Şundan bundan su isteyip duruyorsun. Gönlü olgunlaştırmanın yollarından biri de diğer gönüllere değer vermektir. Onları hor görmek ve yıkmak en büyük günah, yapmaksa en büyük sevaptır. Saygı göstermeyen insanın saygı beklemeye hakkı yoktur. Saygın olmanın yolu başkasına saygıdan geçer. Mevlana der ki, senin bir saman çöpü kadar değer vermediğin yıkık gönül, arştan da üstündür, kürsüden de, levhden de, kalemden de. Yıkık gönül Allah'ın baktığı bir varlıktır. Onu yapan can ne kutludur. Kırılmış, 200 parça olmuş gönlü yapmak, Allah katında haçtan da, umreden de değerlidir. Sen her kılında 200 dil olsa da, söylesen gönül gene anlamaz. Hazreti Yunus, bir kez gönül yıktınsa, bu kıldığın namaz değil, 72 millet dahi, elin yüzün yumaz değil derken, gönüllere girmek ve gönüller diriltmenin önemine işaret eder. Hazreti Mevlana da, bir gönül yapmak gelmiyorsa elinden, bari bir gönül yıkılmasın dilinden diyerek bu hassasiyete dikkat çeker. Cenab-ı Hak, insanda gönle bakacağı ve gönle tecelli edeceği için bu mekanın temizliği, arılığı ve duruluğu her şeyden önemlidir. Sür çıkar ayarı dilden, ta tecelli ede hak, padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Beyti, sıradan evimize gelen bir misafire gösterilmesi gereken titizliği ve duyarlılığı gönül misafirimize göstermenin gereğini hatırlatır. Bu kir ve paslardan arınmanın yolu, gönlü gözyaşı ve rahmet suyuyla yıkamaktan geçer. Gökyüzünden yağan yağmur, her metrekareye aynı miktarda düşer. Dağların kibirli tepeleri ve kayaların gururlu zirveleri, bu rahmetten nasip alamaz. Onların hissesine düşen damlalar da süzülerek çukur ve mütevazı toprakta birikir. Orman, bereket ve vaha orada oluşur. Sen de ilahi rahmet ve feyz sanağından nasip almak istiyorsan, gözü yaşlı, gönlü kırık, boynu bükük ve alçak gönüllü bir insan ol ki, rahmet gönlünde ve yüreğinde biriksin. Diyen Hazreti Mevlana ne güzel söylemiş. Zihnimizi ve gönlümüzü ancak etrafımızdaki insanlar ve olaylardan arındırdığımızda kendimizi daha iyi denetleyebiliriz. Olgun insan, gönlünü ve kalbini denetleyebilen, duygularını aklın ve imanın emrine verebilendir. Ahlaklı bir hayat, insanın elinden geldiğince başkalarına iyilik yapmasıyla mümkündür. Sevgi, ancak bir sızıyı dindirmek, yaralı bir ruhu işitip ona şifa vermeye çalışmakla kemal bulur. Acımasız insan, acınası insandır. Profesör Doktor İrfan Gündüz'ün kaleme aldığı "Bir Kez Gönül Yıktın İse" başlıklı yazısını paylaştık. Son olarak programımızda değerli dinleyenler, bugün Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 2016 sayısından aktardık yazılarımızı ve böylelikle bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.